3'te 2'den herkese merhabalar.
Merhabalar.
Merhabalar arkadaşlar.
Merhabalar.
Nasılsınız? Nasıl gidiyor?
İyiyiz Onur. Sen nasılsın?
İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Yine güzel bir gece tam yayın yapmak için. Tabii insanlar ne zaman dinler bilmiyoruz ama vakit olarak geceleri daha bir güzel oluyor sanki podcast yayıncılığı.
Olabilir.
Geceleri genellikle
zaruri sebeplerden dolayı.
Aynen.
Ama yani biraz benim şeyin kaydın ortasında uykum geliyor ya.
Aa, doğru, senin uyku düzenin de değişti artık. Sabah 6'da yapalım artık. Ne diyorsun?
Yok artık, o kadar erken uyanmıyoruz canım, Allah'a şükür.
Ha, iyi, iyi, hadi geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor hayat? Bugün
o kadar erken uyanmıyorlar. 6.30 gibi falan uyanıyorlar artık.
O zaman yavaştan girelim podcast'e. Çok muhabbetlik bir şeyiniz yok gibi bugün. Çok muhabbet açacak bir yapıda değil.
Görüşemiyoruz artık ya, vakalardan dolayı.
Aynen, görüşseydiniz.
Zorunlu nedenler dışında.
Bu arada bayağı vaka demeyelim de hastalıklar bayağı sapıttı. Çünkü vakaları bilmiyoruz. Bu son rakamda 7600'dü herhalde bugün hasta sayısı.
Evet, ilk defa 7000'i
gördük.
Aynen öyle.
10.000'le çarpsak 70.000'de yaklaşık vaka olmuştur herhalde bugünlük.
Vallahi diyecek bir şey yok artık. Koskoca bir sezon yaptık bununla ilgili. Herhalde artık konuşup da insanları da tekrar tekrar aynı psikolojiye sokmanın.
Aynen öyle. Ama şöyle bir sıkıntı varmış. Akademisyenlerin tartışması vardı da, şimdi dünyada birçok ülkede akademisyen kendi ülkesiyle ilgili veriler üzere işte makale çalışmaları, istatistiksel çalışmalar yapıyormuş. Ama Türkiye'de bir istatistiksel bir veri olmadığı için mesela Türkiye'deki araştırmacılar, araştırma yapan, bunun üzerine araştırma yapan akademik personel oldukça zorluk çekiyormuş. Çünkü bizde hasta sayısı diye bir şey çıkarıldı. O veriliyor. Vaka sayısını bilmiyor.
Onun verileri şey bilmiyor ya.
Tabii.
Bilim kurulu bile bilmiyor.
Aynen öyle. Öyle de bir sıkıntı varmış. Bugün haberlerde gördüm.
Zaten yapılan araştırmalarda da şey var. Genellikle toplam ölüm sayısı üzerinden, yani hani sadece korona yüzünden değil de mesela işte İstanbul'da 2018-2019 Kasım'da.
Ha tabii, evet, öyle de istatistik yapıldığında da aslında bayağı uçmuş rakamlarda.
Oradan çıkarmaya çalışıyorlar. Aslında şöyle bir durum var ya, o kadar aciz durumda ki çalışma yapmak isteyen insanlar, böyle gerçekten iğneyle kuyu kazıp oradan buradan verilerle, çok az şeyle, kaynakla bir şeyler ortaya çıkarmaya
çalışıyorlar. Aynen, BBC'nin bir çalışması vardı en son onunla ilgili. Son 5 yılın ölüm verilerini yayaraktan hani bir istatistik çalışma yapmaya çalışmış. Bayağı oldukça yüksek bir ölüm oranı var.
Ya şunu anlamıyorum ben, neden? Yani turizm sezonu da bitti. Neden hala açıklamıyorlar vaka sayısını? Ben çözemedim ya.
Şu şeyden dolayı sanırım, bu Black Friday var ya, bitiyor bu ay sonunda. Hala daha alışveriş yoğunluğu var. Hem internette hem de piyasalarda vesairelerde. O bittikten sonra diyorlar ama bakalım hayırlısı. Bu arada bir şey gördüm. Avrupa Birliği toplam 450 milyon nüfusu var ama bu ilaç bulan, aşı bulan firmalardan toplamda 1 milyar doz aşı sipariş etmiş. 450 milyon olan Avrupa.
Çünkü biz 10 milyon bağışıklığın ne kadar süreye devam edeceği belli değil bir de. 3 ay mı, 6 ay mı, 9 ay mı, ne zaman? Belli değil yani.
Yani bu gidişte zaten biz herhalde Çin'den bir de Pfizer'dan 1 milyon alacağız herhalde. Aşı bulamazsak Avrupa'ya gider artık, orada vurur.
Yok, bakan şey demiş ya, biz Sputnik 5'in bilmem ne çalışmasını yapıyormuşuz. Şimdi zor bir kelimeydi, zaten söyleyemiyordum, unuttum.
Üçüncü faz çalışması.
O sebeple şey olacakmış yani, biz Rusya'dan da alacakmışız. Bu arada Rusya aşıyı bulduğunu iddia ediyor. Rusya'da günde 20 bin falan vaka var herhalde. 25 bin vaka var.
Yani Rusya'nın aşısını da vurulmak isteyen, ne bileyim, düz dünyaya falan inanıyordur büyük ihtimal.
Ya burada şöyle bir şey var. Yani mesela Rusya gidip aşısını uluslararası bir kuruluşa veya Çin uluslararası bir kuruluşa onaylatırsa onu da gidip vurdurabiliriz. Yani herhangi bir ön yargı yok. Ama
bunu daha
çalışma
önce
sonuçlarını
konuştuk ama herhalde.
Yani
ya,
çalışma sonuçlarını yayınlamıyor adamlar. Bilmiyoruz yani.
Ya bir de şey var. Özel sektörün ürettiği aşıyı vurulmak, hani daha önce de konuştuk da, bence devletin ürettiği aşıyı vurulmaktan daha mantıklı. Hesap sorulabilirlik açısından.
Ya hem öyle hem de şey var yani, sonuçta şimdi Pfizer şey yapacak. Yani FDA onayına sunacak. FDA bir onay verecek. Yani bir kurumdan geçecek sonuçta. Bu kurumların yani ne kadar güvenilir olduğu, hani rüşvet verirler mi vermezler mi, ama zannetmiyorum öyle bir risk alacaklarını, çünkü hepsinin hukuki sorumluluğu da var burada, insan hayatı söz konusu. Ama mesela aynen, Rusya aynen. gidip başvuru yapmaz, Çin gidip başvuru yapmaz. Kendi kafalarına göre işte bu aşı başarılı diyecekler. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şunu diyorlar, diyorlar ki yan etkisi yok ama ne kadar bağışıklık oluşturdu belli değil. Mesela biz sağlık çalışanlarına vurmuşuz. Bizim Sağlık Bakanlığımızın yaptığı tek açıklama şu: yan etkisini görmedik. Bağışıklık kazandı mı bu insanlar? Yan etkisini görmediniz de.
Antikor ürettiler mi vesaire? Müthiş bir tespit. Tabii bu iş çalışmakla öyle, çalışmak bugün konuşacağımız konular. Konu daha doğrusu. Tabii verimli çalışmak mı? Çok çalışmak mı? Ya da neydi? Etkili çalışmak. Verimli çalışmak, akıllı çalışmak, çok çalışmak. Bunun üzerine konuşacağız. Bunu da şuradan bağlamak istiyorum ben de. Geçenlerde bir devlet büyüğümüz aşılarla ilgili, bu aşıyı bulan firmalarla ilgili, hani insanlık yararına bu aşıyı ucuza satın, ranta elde etmeyin vesaire gibisine çağrı bulundu da, çalışmadan bir şeyleri arzulamak ya da hayal etmek oldukça kolay gibi sanki. Hani bir karikatür vardır. Ya tabii dünyada ucuz, ucuz da hani bizde nasıl olur onu
çok
bilemiyorum.
Ya.
19,5 dolar. Aynen, 19,5 dolar. Ama şey var, buradaki asıl odaklanmak gereken nokta, insanların yapmış olduğu çalışmaları aslında bu görüş hiçe sayıyor. Çünkü bu laboratuvarlarda binlerce testten geçirilen bir süreç, bir Ar-Ge süreci. Ki bunu da zaten pazarlama dersi alan herkes bilir ki pazara girişte her ürün pahalı olur. Çünkü buna ciddi bir Ar-Ge yatırımı yapılır. Ve bunu ilk bulan firma pahalıya satar ki maliyetini çıkarabilsin, harcadığı zamanı çıkarabilsin. Bir sonraki üretim içinde, daha fazla üretim içinde parayı çıkarabilsin. Ama tabii biz gibi çalışma alışkanlıkları olmayan, çok çalışmanın çok başarılı olduğunu zanneden ülkelerde varyansınla bir şeyleri elde etmeye çalışıyoruz. Hani buradan giriş yapmak istedim ben. Şimdi Alper konuyu attı bugün bize, çok çalışmak, verimli çalışmak, bunları konuşalım diye. Tabii onun aslında görüşleriyle başlamakta fayda var gibi geliyor bana. Alper, sesimiz geliyor mu sana? Evet Alper, şu anda yayınımızda yok. Biz Caner'le devam edeceğiz o zaman. Şimdi 3 konumuz var. İlki çok çalışmak, verimli çalışmak ve akıllı çalışmak dedik biz. Sence bunların içerisinde en mantıklı sana gelen hangisi Caner?
Verimli çalışmak abi. Bu şey gibi hard power, soft power, smart power gibi, ama bence verimli çalışmak her zaman daha ön planda. Kendime yapabildiği bir şey değil bu arada ne yazık ki. Aslında çalışmanın ne olduğunu ben bu yeni iş yerimde birazcık daha şey yapabildim, algılayabildim. Çünkü bazı insanlar var böyle örnek olarak aldığım. İnanılmaz çalışıyorlar yani. Hem verimli çalışıyorlar hem çok çalışıyorlar. Çok çalışmanın nasıl bir şey olduğunu falan, ya ben hiç çalışmıyormuşum meğersem diye onlardan öğrendim. Çünkü şey, hani bir hayat yaşayıp vakitlerini şeye göre belirlemiyorlar. Çalışmalarına göre belirlemiyorlar. Çalışırken hayat yaşamaya çalışıyorlar insanlar. Verimli çalışmak o yüzden tabii yapılacak iş de çok önemli ama bence
bir de bir istatistik var. Dünyada en çok çalışan ülkeler arasında ilk 10 sıradaymışız. Yani kişi başı çalışma süresine baktığımız, süre olarak baktığımızda Almanya'dan evet bile ya, hani evet. Bizi gerçekten kıskandıkları nokta bu herhalde. En çok çalışan ülkeymişiz ama neticeye baktığımızda çalışmanın karşılığını da alamayan herhalde ilk sıralarda ülkelerden biriyiz de. Bizde sadece saat olarak bakılıyor çalışmak.
Onur, hatırlamıyor musun?
Evet.
İspanya'ya gittiğimizde öğle arası olunca
insan yoktu sokaklarda.
Hayat duruyordu yani. Ben onu gerçekten bir hani şehir efsanesi falan zannediyordum ama gerçekten öyleymiş. Evet, çok çalışıyoruz. Çok çalıştırılıyoruz aslında. Bakıldığında ben şimdi mesela bazen işe erken gidiyorum. Uyku tutmayınca. Sabah böyle 7.30'da, 7'de, 6.30'da görüyorum insanları böyle akın akın gidiyorlar, çıkıyorlar evlerinden. Mesela bazen o insanları akşam eve gelirken de görüyorum. Akşam 8'de geliyorlar mesela. 8-8.30'da eve geliyor insanlar. Yani gerçekten bu zulümdür ya insana. O kadar çalışmak. Ya bunun karşılığında çoğu insanın da aldığı para da çok komik. Ya ömürlerini veriyor insanlar. Çok çalışıyoruz ama boş çalışıyoruz işte. Ürettiğimiz pek bir şey yok. Fizik yoğun çalışıyoruz. Kafayı çok kullanmadan çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Gelişmekte olan ülkenin sonsuza kadar gelişmekte olan ülke olarak kalmasının sebebi de bu zaten.
Ya aslında bu verimli çalışma konusunda, ben bu verimli çalışma ve akıllı çalışma meselesini ikiye ayırmamız bir sebebi var. Şimdi bu insanlar çok çalışıyor. Hep şey deriz ya, çok çok çalışmak lazım, işte başarılı olmak için çok çalışmak lazım. İşte kimi de der ki işte çok çok saatin bir önemi yok, çalışma saatinin verimli çalışmak lazım falan. Şimdi fabrika işçisine bakıyorsun abi. Günde belki 12 saat çalışıyor ve verimli çalışıyor. Yani sabah gidiyor, akşama kadar çok verimli bir şekilde çalışıyor. Ama ortaya çıkan bir sonuç var ve bu sonucun ne kadar verimli olduğu konusunda benim şüphelerim var. Yani bu şeye benziyor. Ben kendimden yola çıkarak bunu düşündüm. Şimdi ben çok çalışan bir insan değilim. Çok çalışmayı sevmiyorum. Oturup saatlerce çalışamam. Bir kere yerimde duramam yani. İkinci olarak verimli çalışıyor muyum? O da tartışılır. Çalıştığım zamanları verimli geçirdiğimde tartışılır. Yani şunu fark ettim kendimde. Bu ben çok zekiyim anlamında değil. Doğru, yani çalıştığım zamanları çok doğru değerlendirip doğru hamleler yapıyorum ki belli şeyler başarmışım. Çok başarılı bir insan değilim ama belli şeyler yapmışım yani sonuçta. Benden çok daha fazla çalışıp benim yaptığım yapamayan insanlar vardır mutlaka. Veya işte benden daha az çalışıp benden çok daha başarılı olan insanlar da vardır. Benim bir başarım yok da. Nereden aklıma geldiğini anlatmaya çalışmak için şey yaptım. Yani çok çalışmaktan kastımız ne yani? Çok çok çalışmak. Veya verimli çalışmaktan kastımız ne? Çok çalışmak demek çok saatler boyunca çalışmak mı? Verimli çalışmak demek o çalıştığımız saatler boyunca kafamızı hiç kaldırmadan tamamen kendimizi ona vererek çalışmak demek mi? Bakıyorum mesela bizim akademisyenlerimizin de birçoğu çok çalışıyor, çok okuyor, işte ömrünü bu işe adıyor. Çıkan sonuca bakıyorsun, uluslararası anlamda sıfır karşılık, hiçbir karşılığı olmayan işler çıkıyor. İşte aşı çalışmaları yapıyoruz mesela, aylardır sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Karşılığında bir şey var mı? Yok. Ama diğer taraftan...
Ne oldu ya? Şey, Ercüment Ovalı bu arada ne oldu?
Şov yapıyor. Falan, şov yapıyor. Hiçbir yani. Şey oldu yok. Milli bayramlardan önce aşı buluyor.
Klasik.
En yakın
23 milli... Nisan'mış o da.
Alper ya.
Abi milli bayram da yok bu arada.
O da 23 Nisan. Yani kastettiğim şey bu. Hani biz Türkler gerçekten çalışma saati anlamında çok çalışıyoruz. Bence çalıştığımız saatlere de verimli çalışıyoruz. Yani hizmet sektörünü dışarı atıyorum. Hizmet sektöründe verimli çalışma olayı bence iş bazlı olmalı. Hizmet sektörünü saat bazlı duruma çevirirseniz hizmet sektörü çalışmaz abi. Bu kadar basit. İlk bulduğu fırsatta kaytarır. İlk bulduğu fırsatta YouTube'a girer, Facebook'a girer, Twitter'a girer, işte Instagram'a girer. İlk bulduğu fırsatta dizi izler. Hizmet sektörünü çünkü adam çünkü işi o kadar yani. Sen işi yokken adama sen ne yapacak ki adam? Hizmet sektöründe iş bazlı çalışmalı lazım.
Onunla ilgili küçük bir örnek verebilir miyim? Benim ilk çalıştığım ajansta siz biliyorsunuz hani sürekli bir şeyler atıyordum size falan. Ben işe mesela 11'de gidiyordum. İşte 6'da çıkıyordum. İstediğim zaman yemek yiyordum. Hani uykumu düzenli alabiliyordum. Gidiyordum ve yapacağım işi bitirip çıkıyordum o gün. Hani baktığında 11 ile 6 arası çalıştığımı düşünürsek 7 saat mi oluyor? 7 saat içerisinde çalıştığım süre belki 1,5-2 saat. Ama 1,5-2 saatte bütün yapabileceğim işi yapıyordum. Bence o verimli bir çalışma dönemiydi benim için. Sonra ajansı bırakıp diğer ajansa başladığımda, bu en son ayrıldığım ajansa başladığımda, onu da çok iyi biliyorsunuz, 9-6,5-9-7 idi bir ara. 9-6,5 bir mesai saatimiz vardı. Öğle aramız 1 saatti. Onun 1 saati vardı. İşte küçük molaların saati vardı. Yani bir ajans gibi değildi. Bir devlet memuru gibi yaklaşık bir yıl herhalde çalıştım ben orada. Bu çok çalışma kavramını orada anladım. Bu Alper'in verdiği örnekle birebir aynı. Şimdi 9'da gidiyorum, bir uyku düzenim bozuldu. Sabahın köründe, bana göre sabahın köründe uyanıyorum, gidiyorum ve ortam bir ajanstan ziyade, hani yaratıcılığın olacağı bir ajanstan ziyade bir devlet dairesi statüsünde, hani sürekli bilgisayarın başında otur çalış gibi bir ortamdı mesela. Alper'in dediklerini harfiyen uygulamıştım o dönemde. Yani ne yapıyorsun? Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Bir sürü işin de olmuyor. İşini bitirdikten sonra ne yapacaksın? İşte dizi izle, internette takıl, oraya bak, buraya bak, şuraya bak derken açıkçası zaman öldürmeye yönelik bir çalışma yapıyorduk. Ki Türkiye geneli de böyle bence. Memur zihniyetine baktığınızda devlet dairelerinde. Genelde de bir anımız vardır. Dernek kuracağımız zaman maliye bir vergi numarası için gitmiştim. Orada memurlar gün yapıyorlardı. Günlerini böldüğüm için beni azarlamışlardı mesela. Hani bu tarz olaylara gidiyor. Şeye katılıyorum. Bir de verimli çalışmada da şöyle bir şey var. Bir önceki ajansımda verimli çalıştığımı düşünüyordum dedim ya. Sürdürülebilir verimli çalışma aslında önemli olan. Mesela o haftaki iş yoğunluğuna göre baktığında çok fazla bir yoğunluğun yoktur ama halledeceğim bazı işler vardır. Onlara bir zaman ayırıp verimli bir şekilde onu çözdün mü? Bence bu da bir verimli çalışmadır diye düşünüyorum. Bu akıllı çalışma mıdır? Onu da bilmiyorum. Mesela bende de şöyle bir şey var. Çok mesela bir sunuma hazırlanıyorsam, bir projeye hazırlanıyorsam vesaire her zaman son gününde çalışırım. Çünkü son gününde
O
yumurta
genel
kapıya
Türk
dayandı mı
milletinin
diyorum.
özelliği.
Yumurta kapıya dayandığında Türk milleti vesairesi değil de çünkü o benim mesela bünyemde zora geldiğimde daha yaratıcı olduğumu keşfettim yıllar önce.
O da
Ben her
genel
zaman
insan
sona
özelliğidir.
bırakıyorum
Zora
mesela.
geldiğinde çok daha yaratıcı olur insan. Ya benim gelmek istediğim nokta şu.
Yani hani onu bilmiyorum.
Bence burada önemli olan bize yıllardır empoze edilen çok çalışma, işte verimli çalışma, özellikle okulda böyle öğrencilere şey verimli çalışın, vaktinizi verimli değerlendirin falan. Önemli olanın sonuç olduğunu görmek lazım bence. Yani sonuç odaklı olmak çok daha mühim değil mi? Olmuyor yani, hani üretemiyoruz yani. Hani çok çalışanlarımız da üretemiyor. Demek ki bir yerde yanlış yapıyoruz. Ya çalıştığımız sistem yanlış, ya farklı şeylere kafamız çalışıyor. Bir yerde olmadığını düşünüyorum yani, hani ya biz böyle şeyler var, metalar var Türkiye'de. Mitleştirdiğimiz, tabulaştırdığımız şeyler var. Bu da onlardan biri bence. Çok çalışmak. Yani biz dediğin gibi işte ilk 10 ülkeden biriyiz diyorsun. Çalışma süreleri şeyinde. Yani acaba hayatımızı heba mı ediyoruz bu kadar çok çalışarak? Bu kadar çok çalışacağımıza işin sonunda karşılığını alabileceğimiz, daha karşılığı olan şeylere kafa yorsak, daha az çalışsak, karşında çok daha büyük şeyler alsak çok mu daha mantıklı? Bu mesela benim bu kitap okuma olaylarında da bunu çok şey yapıyorum, hani söylüyorum ya, hani karşıymışım gibi lanse ediliyor ama alakası yok. Daha verimli değerlendirmeden bahsediyorum aslında sürekli bir şekilde. Hap bilgiyi alıp, çünkü zaman o kadar değerli ki artık, o kadar hızlı yaşıyoruz ki. Bunun doğru veya yanlış olduğu tartışılır ama toplumsal düzen, dünya düzeni buraya gitti artık. Yani çok hızlı yaşıyoruz ve bu hızlı hayatta ayak uyduramazsak bir yerde yok olup gideceğiz. Zaten ülke olarak çok gerideyiz, toplum olarak çok gerideyiz. Bu geri toplumun içerisinde dünya düzeninden geri kaldığımız zaman, ayak uydurmadığımız zaman çok daha kötü bir yere gideceğiz belki de. Ha, bu tespitin içeriği bu. Yani benim açımdan konuşmak gerekirse bu çok çalışma mevzusunun gerçekten ne kadar doğru olduğu konusunda çekincelerim var. Mesela ben hani iş hayatında da çalıştığım insanlara, yani o gün yapılacak veya işte o hafta yapılacak işler tamamlandıktan sonra senin işe kaçta gelip kaçta gittiğin beni ilgilendirmiyor. YouTube'da videomu izlersin, arkadaşlarına muhabbet edersin, beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Ben yaptığın işin verimine bakarım, sonucuna bakarım. Yani sen burada sabah 9'da gel, akşam 7'de çık. Yani orada yapılması gereken işleri yapama veya kötü yap, sonucumuz kötü olsun, benim için zerre kadar önemi yok. Yani senin çok çalışmanın bir önemi yok. Senin çalışırken verimli çalışmanın bir önemi yok. Onlar senin için. Sen çok çalışsan belki kendine bir şeyler katarsın. Bu çok çalışmanı belki kullanırsın bir yerde, karşılığını alırsın. Sen verimli çalışırsan yine kendine bir şeyler katarsın. Çalıştığın süreyi verimli geçirmiş olursun. Daha kısa sürede yaparsın işlerini. Ama hayat şöyle bir şey. Karşındaki insana ne verirsen karşında onu alırsın. Sen çalışan olarak veya iş sahibi olarak müşterilere ne kazandırıyorsun ya? Bunun sonucunda ne alıyorsun ki? Geri dönüşüm olarak ne yapmışsın ya? Ben o yüzden diyorum ya, sonuç daha önemli. Bu da şeye götürüyor beni. Akıllı çalışma. Kaç saat ve nasıl çalıştığının benim için hiçbir önemi yok. Bu kişinin kendisini ilgilendirir ama ortaya çıkacak sonuç toplumdaki diğer bireyleri ilgilendirir veya diğer tüzel kişilikleri ilgilendirir. Yani böyle baktığımız zaman da akıllı çalışmada kişinin kendine olan kazancını arttıracaktır diye düşünüyorum. Yani çok çalışma ve verimli çalışma üzerine böyle sürekli kafa yorulması, okullarda sürekli empoze edilmeye çalışılması falan bana çok saçma geliyor artık.
Şey var aslında akıllı çalışma deyince aklıma bir örnek geldi. Ya şöyle düşünebilir miyiz? Mesela verimli çalışma. Ben kendimden örnek verdiğimde içerik yazabiliyorum. Az çok bir görsel tasarım sektörümle alakalı konuşacağım yine. Görsel tasarım bilgim var. Herhangi bir kurumun ya da bir kişinin sosyal medya hesabını tek başıma yönetebiliyorum. İşte görselini yapabiliyorum, içerik metnini oluşturabiliyorum. Ama burada harcadığım birim zaman benim 4 günümü alıyor diyelim. Bunları oluştururken. Bir de bunların yönetim tarafı var. Ama ben verimli bir şekilde bunları da oluşturabiliyorum diyelim. Yine verimli bir çalışmayla verimli işler çıkartıyorum. Ama ben Bu işle ilgili metin yazarı biriyle çalışsam, yanında da bir tane görsel tasarımı yapan biri insan olsa, benim ekstradan bu 4 günüm bana ait olmuş oluyor. Açıkçası hiçbir efor sarf etmeden bu sistemi kurup daha rahat, daha akıllı bir şekilde işlerliğini sağlayabiliyorum. Ve böylece ne oluyor? Yeni müşterilere, yeni kurumlara ulaşma şansım da artıyor. Bu da ne oluyor? İşimin verimliliğini bir noktada arttırıyor. Daha fazla para kazanabiliyorum. Zamandan tasarruf etmiş olabiliyorum. Zamandan tasarruf edince de kendi daha deneyimli olduğum noktalarda, daha tecrübeli olduğum noktalarda faaliyetler gösterebiliyorum. Bu akıllı çalışmaya örnek midir mesela? Bir işi tek başına her şeyini yapabilirken, verimli bir şekilde de yapabilirken, sorumluluğu o sorumlulukta uzman kişilere dağıtaraktan hem çalışma hacmini arttırmak hem de daha kendini daha rahat hissetmek aslında akıllı çalışmaya bir örnek olabilir mi?
Yani evet olabilir ama daha doğru örnek şudur. Ben bunu da sonra bitireceğim, konuşmayacağım bir de. Daha da doğrusu şu, bir fabrika işçisi düşünün, her gün işe gidip geliyor ve çok basit bir iş yapıyor ama daha iyi işler yapabilir. Mesela CNC tezgahında çalışabilir, CNC operatör olabilir veya işte o birimin başına geçebilir bir süre sonra. Düşünün ki bu adam işini yapıyor ama belli zamanlarda da sürekli çevresini izliyor. Aslında yapması gereken işten biraz kaytarıp çevresini izliyor. Başka bir adam düşünün. Yaptığı işi çok iyi yapıyor. 12 saat çalışıyorsa 12 saatin 12'sinde muhteşem çalışıyor. Müthiş çalışıyor. Tamam mı? Giriyor çıkıyor ama başka hiçbir şey yapmıyor. Diğer adamın diğer işleri izleyerek öğrenmeye çalıştığını, bu konularda araştırma yaptığını, biraz böyle bakındığını düşünün. Ama daha az çalıştığını düşünün. Daha az verimli çalıştığını düşünün. O adam o konuyla ilgili bir inovasyon geliştirirse veya daha üst pozisyondaki birinin yaptığı işi öğrenirse, bir inovasyon veya o ürünlerle ilgili yaptığı işle ilgili bir inovasyon geliştirip bir farklılık katarsa fabrikaya, bir değer katarsa, hangisinin sonucunun daha iyi olduğunu tartışmaya gerek yok. İşte akıllı çalışmadan bahsettiğim aslında bu. Aslında ikisi de aynı vasıfta insanlar. İkisi de aynı saat diliminde gidip geliyorlar mesela. Ama bir tanesi zamanının bir kısmını bu tarz şeylere kafa yorup kendini geliştirdiği zaman ileride alacağı sonuç ve çalışma süresinden tutun da alacağı maaşa kadar, kendini ayıracağı vakte kadar belki birçok şey değişecek. Senin yaptığın da mesela sistem kurmak. Bunu şu an dünya üzerinde birçok insan işte yazılımlarla, yapay zekalarla, robotlarla yapmaya çalışıyor. Burada aslında mesele şu: insanın daha kaliteli yaşaması. Yani hayatını çalışmaya adaması, bütün hayatını çalışarak geçirmesi değil, çok daha kaliteli ve işte kendine zaman ayırarak yaşaması. Çünkü ne kadar şey öğrenirsek öğrenelim, kendimize ne kadar yatırım yaparsak yaparım, bu bilgileri üretime ve diğer insanlara sunmaya harcamadığımız sürece bunlar bizimle birlikte mezara gidecek. O zaman çok da fazla bence kasmadan gidip doğanın içinde yaşamak tam çok da bir farkı yok ya, kendimize saklarsak eğer bu çalışmanın, bu verimli çalışmanın veya bize de çok fazla bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Yani burada bir sonuç almadıktan sonra şahsımıza saklamış oluruz ve bu da çok da bir anlam ifade etmiyor benim için.
Yani bu konuda da şeyde sana katılıyorum. Yani bir laboratuvarda bir deney üzerine ya da tıbbi bir şey için ya da yeni bir icat için çalışmadığı sürece, bir belli bir mesai saatleri süresi boyunca sürekli olarak çalışma fikri aslında çok çalışma, daha doğrusu bir çalışma, bir eylem, faaliyet yerine getirme gibi görülmemeli bence de, ki Türkiye örneğini verdik burada. Önemli olan, yani ne denir ki buna, bireyin kendini tamamlayabileceği, kendini iyi hissedebileceği ve verimli olabileceği, insanlığa da bir katkısının olabileceği, insanlıktan ziyade en başta kendisine bir katkısının olabileceği çalışma stili bence en verimli çalışma stilidir. Ben dediğim gibi diğer eski ajansımda, ilk ajansımda 11'de gidiyordum işe ama işlerimi bitiriyordum o gün. Ve rahat bir şekilde gidiyordum. Uykumu almış bir şekilde rahat bir ortamda çalışıyordum. İstediğim zaman yemeğimi yiyebiliyordum, dışarı çıkabiliyordum. Vesaire vesaire. Bu olur olmaz da zaten yaratıcılığa etki eden bir faktör. Mesela bu sektörle alakalı. Senin sektörünle de alakalı. Mesela avukatlık olarak da düşündüğünde belli bir mesai saati içerisinde bir ona gidip gelmek sana ne gibi fayda sağlayacak? İşte 9-6 çalışsan mesela her gün. Her gün 9-6 harıl harıl çalıştığın bir sistem mi var yani? O yüzden önce kendine fayda sağlayabileceksin. Sonrasında insanlığa ya da her neyse neye fayda sağlayabileceksen, böyle bir çalışma stili varsa zaten o verimli bir çalışmadır yani bence.
Şey olayı bu birazcık ama kurumsallıkla da alakalı Onur. Böyle bir durum var mesela. Herkesin belirli bir iş planı, iş takvimi, iş tanımı varsa eğer, işte Onur'un yapması gereken iş ne kadar 5 gün içerisinde? İşte 10 birim işi var Onur'un. Ne zamana kadar teslim edecek işte? Perşembe akşamına kadar teslim edecek. Bu 10 birim işi ister Onur pazartesi günü yapar, 3 gün yatar. İsterse son güne bırakır, Perşembe sabah 7'den akşam 7'ye kadar çalışır, yapar, teslim eder. Burada hem insanlara bizde şey durumu var. Şimdi ben sana 10 birim iş verirsem ve sen onu pazartesi salı çalışıp bitirirsen çarşamba günü ben sana bir 10 birim iş daha kitlerim. Onur çalışıyor zaten. 2 günde 10 birim yaptı. Bir 2 gün daha vereyim, 10 birim daha vereyim iş. Ben ona daha çok çalıştırayım. Yani şey durumunu düşünmez insanlar hiçbir zaman bizde. Ya adam iyi çalışmış, verimli çalışmış. Tamam, bunun karşılığında yapması gereken işi yapmış. Şimdi birazcık dinlensin gibi düşünmezler. Ben mesela bazen eşim onu çok yapıyor. Mesela bir iş haftalık iş planı çıkarıyorlar. Salıdan bitiriyor işlerini. Ya hemen yazıyor. Onu bitirdim, bunu bitirdim, şunu bitirdim falan filan diye. Sonra üzülüyor. Çünkü bir 10 birim daha iş geliyor. Diyorum ki yani bak hani iyi niyetini suistimal ediyorlarsa politik davranabilirsin bu noktada hani. Yap bugün bitirdiğin işi yarın yapacakmışın gibi yazarsın. Tamam etik değil ama sonuçta ona yapılan yaklaşım da etik değil. O yüzden hani kurumsallık, iş tanımı ve tabii ki işveren dediğimiz kişinin çalıştırdığı insanlara çalıştırıyormuş gibi değil de birlikte çalıştığı çalışma arkadaşlarıymış gibi bakması lazım. Yani insanlar birbirlerini akşam 10'da aradıklarında, pazar sabahı aradıklarında, cumartesi akşamı aradıklarında işle alakalı herhangi bir mahcubiyet duymuyorlarsa, nezaketen bile işte ya kusura bakma rahatsız ediyorum demiyorlarsa orada bir sıkıntı var demektir. Türkiye'de böyle yürüyor işler. Bir ara Fransa'da vardı galiba. İş saatleri dışında maillere cevap verme zorunluluğu yok diye bir şey çıkarmışlardı yani.
Almanya'da bu hala varmış öyle bir şey.
Ha
Yani
mesela.
cuma günü mesai saati dolduğun andan itibaren pazartesi mesai saati başlayana kadar yani o kişilerin cevap vermeme, maile cevap vermeme özgürlüğü varmış.
Ya bu o kadar güzel bir şey ki ben mesela bir önceki işimde değildi ama bu işimde mail üzerinden çok fazla iş ya yani durmadan mail üzerinden çalışıyoruz. Yani iş bitmiyor aslında. İşten çıkıyorum ben, yanımda bilgisayarım, cebimde telefonum olduğu müddetçe işi eve getiriyorum. Yani yemek yerken tık mail geliyor mesela bakıyorsun bir ya diyorsun. Ya bir cevap vereyim işte yarına kalmasın. Ya da yarına bıraksan bile aklında kalıyor mesela. İşi taşımış oluyorsun. Bence hatta şöyle bir şey de gerekiyor. İnsanların biz şahsi telefonlarımızı iş yerlerinde sanki oranın malıymış gibi kullanıyoruz sürekli olarak. Mesela tamam Alper için normal. Hani Alper zaten kendi işinde
Kendi
çalışıyor
işini
ama
yapıyor.
mesela ben kendi telefonum, kendi cep telefonum benim iş yeri telefonu gibi. İşte maili açık, Instagram'ı açık, Twitter'ı açık. Durmadan kendi hattım üzerinden arama yapıyorum ve kendi numaramı veriyorum insanlara. Ne oluyor? Adam akşam 8'de arıyor, 9'da arıyor mesela. Ya da sabahın 7'sinde arayabiliyor. Hastaneye gidiyorum mesela. Abi bizim ödeme vardı ne oldu diye arıyor. Hastanedeyim diyorum. Adam bir daha soruyor mesela. Ödeme vardı ne oldu diye. Yani halbuki iş telefonu olsa işte bırakırsın onu. Kimse bakmaz. Arayan da çatlayana kadar arar yani. Sonuçta şey değil. 112 acil serviste çalışmıyoruz yani. Bakılmadığı zaman bir iş 3 saat geciktiği zaman kimse ölmüyor. Bir şey olmuyor. Ama öyle bir şey bırakılmıyor bize. O yüzden hani sen her ne kadar kendini planlasan, verimli çalışsan da çalışma arkadaşlarının da ve çalışma ikliminin de buna uygun olması lazım. Bu da çok önemli. O kurumsal olgunluğu insanların çalışma kültürüne sahip olması gerekiyor. Toplumsal da bir alışkanlık.
Kesinlikle katılıyorum. Zaten bizdeki en büyük problem bu toplumsal alışkanlıktan dolayı doğan olay gibi geliyor. İşte çok çalışmanın bir başarı gibi görüldüğü ama verime bakılmadı. Yani o çok çalışmanın sonucunda ne elde ediyoruz? Aşikar. Belli değil. Yani o yüzden bizim gibi toplumlarda verimliden çok çok çalışıyor gibi görme. Yani şey gibi bu. Hani ne kadar çok çalışıyor adam. Bak ne kadar çalışkanız. Biz gece gündüz sizin için çalışıyoruz. Mesajını verebilmek için. Ama sunduğun fayda katma değere baktığında hiçbir şey yok.
Ya ben
Gibi bir
kendim
durum.
için konuşmayayım tabii, benim işim zaten o da. Daha demin işte sizden bir yarım saat önce müvekkile laf anlatmaya çalışıyordum. WhatsApp'tan adam kafasına göre yazıyor istediği saatte. Bir şey de yapamıyorsun. Yani hani nereye kadar yapacaksın ki, yazmasan ısrarla arka arkaya 1.000 tane mesaj atıyor. Ha, Ya benim kendi işim, ben şuna üzülüyorum sadece. Yanımda çalışma arkadaşlarım olsa da artık zaten işleri zor yetiştiriyoruz. Yanında kendime bir şeyler katabilecek zamanı artık çok az buluyorum. Özellikle çocuğum olduktan sonra evde de çok fazla vakit ayıramadığım için. Dolayısıyla benim ofiste kendime en azından günde 1-2 saat zaman ayırmam gerekiyor. Bu herhangi bir şey olabilir bu arada. Zaman ayırmaktan kastım. İşte bir yeni bir makale okumak olabilir, yeni bir şey öğrenmek olabilir, İngilizce çalışmak olabilir, video izlemek olabilir, goy goy yapmak olabilir, Instagram'a takılmak olabilir. Ya ben son 3-4 haftadır Instagram'a falan öyle çok bakamıyorum. Eve geldiğimde zaten bakamıyorum artık. Yani Onur dikkatimi dağıtma. Dolayısıyla bitti bütün bende şey gitti şu anda. Onur sağ olsun dikkatimizi dağıttı. Ya böyle yani hani o yüzden çok yoğun geçirdiğimi düşündüğüm için hayatımı son zamanlarda, bir de başka böyle boyumuzdan aşan işlere de girişmeye çalışıyoruz. hiç zaman kalmıyor artık bize. O yüzden bunu böyle şey yaptım. Yani hayatımız çalışarak mı geçecek? Bir de çalışma şöyle keyifli oluyor. Yeni bir şeyler öğrenince keyifli oluyor. Rutin işler yapmaya başladığın zaman keyfi kaçıyor o işin. Bazen böyle yeni şeyler öğrenemediğimi, kendime yeni bir şeyler katamadığımı düşündüğüm için de anlıyorum ki aslında daha akıllıca işler yapmak lazım. Yani rutin işleri bir sisteme oturtmak gerekiyor mesela. Bu insan olabilir veya bir yapay zeka, bir robot olabilir. Bilmiyorum artık nasıl çözülür. Mail mesela, mail inanılmaz zaman alan ve bazen çok gereksiz olan bir şey. Yani mail olayı hakikaten ben de son zamanlarda çok iyi anlıyorum.
WhatsApp o konuda çok büyük bir kurtarıcı oldu ya aslında.
Evet evet.
Şimdi bir de belge
gönderme olayı falan çok güzel ama bence, abi yani bazı aynen. Şeyler mail oluyor ya. Hani mail hala, bir de mail daha tabii, önemli tabii. Çünkü bence kaydı daha güvenli ya.
Delil olması.
Kaydı daha güvenli yani. WhatsApp pek evet. Bana şey gibi gelmiyor. Yani arkadaş konuşması gibi. Bir de iletişim kurduğunuz insanları WhatsApp'a alıştırırsanız onun önünü alamıyorsunuz. Yani o artık hani iş konuşmasından çok şeye dönüyor. Yani normal doğal bir konuşmaya dönüyor.
Ben tercih etmiyorum mesela. İnsanlar genellikle soruyor bana. İşte WhatsApp'tan yazayım, WhatsApp'tan yollayayım gibisinden. Yok abi diyorum. Sen mail at bana en iyisi. Bak ben sana mail adresimi falan vereyim. Çünkü WhatsApp'tan bir kere iletişim kurduğunuz zaman o şeyi de kaybetmiş oluyorsunuz artık. Bitiyor yani. Akşam 8'de de yazıyor, 10'da da yazıyor, sabah erkenden de yazıyor. Yazıyor yani. Ben şeyi hatırlıyorum ya.
Gece de yazıyor.
5 sene önce bir gün Onur'da kalmıştık. Onur'un bir müşterisi aradı pazar sabahı. Saat 7 miydi 8 miydi falan. Şeyi sordu Onur'a. Facebook'taki takipçi sayısını sordu.
Evet.
Ondan sonra ve Onur artık o kadar şey olmuş ki hani o kadar normalleşmiş ki Onur kalktı abi, açtı bilgisayarı, takipçi sayısına baktı, söyledi ve geri uyudu yani hani. Ben böyle şey, o zaman da daha çalışma hayatına falan girmemiştim, öğrenciydim. O kadar garibime gitmişti ki yani. Yani seni hafta sonu arıyor, pazar sabahı arıyor ve sorduğu şey de çok basit bir şey yani. Bizim takipçi sayısı kaç ya falan filan. Hani belki de o zaman verdiği işte aylık 300 lira 500 lira bir para veriyor sosyal medya danışmanlığı için. Çok da ucuza hani çalıştırmış oluyor karşısındakileri. Ama işte pazar günü arıyor. Ya parayla da alakalı değil. Ne kadar para verirsen ver. Bence bir insanı pazar sabahı arama şeyin yok ya. Yani varsa bile aynen.
Alışmış kudurmuştan yani, beterdir
şey
işte.
Olsa bile, alıştırırsan bile öyle oluyor maalesef. Bir şey olması lazım ve karşıdakine o mahcubiyeti hissettirmesi lazım. Yani aradım, kusura bakma, şöyle bir durum var falan filan gibisinden. Ama inanılmaz bir pişkinlik var ya.
Abi bir insan hastaneye, çok özür dilerim canım, kesiyorum çok kısa. Bir insan hastaneye düşmediyse, karakola düşmediyse, başına çok önemli bir şey, kaza geçirmediyse, herhangi bir insanı gece akşam 7'den sonra veya işte 6'dan sonra ve hafta sonu sabah erken saatlerde ve bütün hafta sonu arama gibi bir hakkı yok iş için. Kesinlikle ben hakkı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu hayvanlık. Tabii. Hele Onur'a yapılan ya bak, pazar günü bak, sabah 8'de hayvanlık yani. İnsanlıkla uzaktan yakın alakası yok.
Ama işte bunun tabii, da bu ülkede mümkün değil. Bak oturabilmesini şimdi, de beklemek baya hani bir sürü çözülecek sorun varken bunu da bizim insanımızdan beklemek işte, deprem oldu çok şey yani.
Ay başına denk geldi. Bizim ofislerimiz var farklı yerlerde. Onların kiralarını ödüyoruz. Bir tanesi o deprem zamanı bizim ofis bayağı şey yani bayağı hallaç pamuğu gibi attığı için deprem çok kötü durumdaydı. Gidemedik, gelemedik böyle bir. Yaklaşık 10-11 aydır falan da tuttuğumuz bir ev var. Her ayın birinde, ikisinde, hafta sonu denk gelmezse tıkır tıkır ödüyoruz kirasını. Kasım ayında geciktirdik 3 gün. Açıkçası gözümüzden kaçmış yani. Ofise de gidemeyince aklımıza gelmedi. Normalde öyle bir şey olmaz ama işte o depremin şeyiyle falan filan atladık. Bizim arkadaşa, oradaki arkadaşımıza 4 kere falan kapısına dayanmış ev sahibi. Hani nerede, neden gelmedi hala ki, biliyorsun kira sözleşmelerini de Alper sen de biliyorsun. Her ayın biri yazmaz yani. Her ayın işte 1 ile 5'i arası, 1 ile 6'sı arası, örnek veriyorum. Hani bir aralık verilir yani, o aralığın içindeyiz daha. Abi bildiğin kapıya dayanmış ya. Arkadaş anlatmaya çalışmış hani, abi deprem oldu, böyle böyle bir durum var falan filan diye, ama yok yani, mümkün değil, anlamıyor insanlar. Genellikle de o ev sahiplerinin böyle bir huyu da oluyor bu arada. Yani denk geliyor yani. Bu tiplerin bir evi oluyor böyle, bir babadan kalma, anadan kalma falan filan. Onu kiraya veriyorlar böyle. Durmadan böyle bir şeyin kapısına, kiracının kapısına dayanma durumları oluyor. Ben mesela çok şaşırmıştım yani.
Hobi ya.
Çok şaşırmıştım. Onda
işte yani tabii dayanmayan da kazık yiyor işte. Öyle bir sıkıntı var. İşte
önce kafa önce kafa değişmesi lazım ki yani, ondan sonra bunları umalım. Ben açıkçası ummuyorum hani böyle bir şeyin de. Ülkede oturması gereken o kadar çok fazla şey var ki, bu hani yanında tuzu biberi gibi bir şey yani. Öyle bir beklentim de yok açıkçası. Yine mesela gecenin 4'ünde arayıp her şey çok güzel gidiyor, biz çok memnunuz ya, adam rakı masasında beni arayan insanlar da oldu müşterilerimden. Hani onlar güzeldi, yine motive oluyorsun, gece uyanıyorsun, adam teşekkür etmek
sağ
için
olsun,
aramış.
İnsan davet eder.
Efkarlanmış bir şey olmuş herhalde. Yani hani ülke gerçekleri, belki hani gelişmekte olan ülkelerin
karaktersizlik
bir noktada
özelliği.
Karakteristik özelliği de olabilir bu. Bunlar denk geliyor her zaman. Yani hani bu da bir karakter sonuçta. Hani bu eylem de bir karakter olduğu için öyle değerlendirmek de lazım aslında.
Neyse, yine canımızı sıkan konularda.
Hayır, dur, konuyu kapatmadan önce, yani şeyi, yayını kapatmadan önce şeyi diyeyim de, yine biraz gülelim, bu kedi mamaları, vejetaryen kedi mamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hayvan haklarına aykırı ya.
ya gerçekten ruh hastalığı boyutuna gidiyor. Yani daha önce de Alper de belirtti ama hani veganlara, vejetaryenlara vesaire hani saygımız var tabii ki, onlarda hani bir hayat görüşü, bir yaşam tarzı da, ya kedilerin yemeğinden ne istiyorsunuz ya? Vejetaryen kedi maması nedir?
Hayır
ya?
Yok, ben
hayvanın doğasına,
ben saygımı yitirmeye başladım. Çünkü topluma dayatılmaya çalışan, baskı unsur olarak kullanılan herhangi bir fikire saygı göstermem yani. Hani veganlar şu an bildiğin bütün insanlığa baskı yapmaya çalışıyorlar yani. Onlara göre herkes vegan olmak zorunda. Yani bu aşırı dindar dediğimiz kesimin baskısını da geçmeye başladı. Dolayısıyla benim saygı duyacağım seviyeyi çoktan aşmaya başladılar. Yani biraz daha şey olsa bu programda konuşmam ama çok daha ağır konuşacağım yani. Perdeyi yükseltmeye başlayacağım. Ha, kim takar bilmiyorum ama. Çünkü etki tepki meselesidir bu. Ben çok eti
kesinlikle
çok seven
öyle
bir insanım.
Her şeyin aşırısı.
Bana sürekli katil falan diyorlar. Hani et yiyen katil diyorlar ya sürekli. Ve benim et yememem gerektiğini falan söyler. Bu baskı unsuru beni çok rahatsız eden bir şeydir. Herhangi bir fikri veya işte yaşam tarzını kimse kimseye baskılayamaz. Veganlık bir yaşam tarzıdır. Bir ifade biçimi olabilir. Ama bir yaşam tarzını benim yaşamama kimse dayatamaz yani.
Dayatamaz. Aynen öyle. Bu arada İzmir'de bir tane vegan şeyi vardı, mekanı vardı. Bir kere yanlışla gitmiş bulundum da yemek yemiş bulayım. Ya gerçekten berbat
ya
yani. Veganlar kusura bakmayın, yediğiniz şeyler gerçekten berbat şeyler yani. Bir de hep bizim dalga geçtiğimiz, dur çok özür dilerim bölüyorum. Bir de hep dalga geçtiğimiz bir konu var. Ya yani şey, adamlar şey yapmış. Vegan pizza, vegan hamburger. Ya canın hamburger et çekiyorsa et diyeceksin kardeşim. Onun niye şeyini yapıyorsun ki? Vegansın tamam da yani hamburger koyma ya, et görünümünde bilmem ne yiyorsun. Yeme. İstiyorsa canın, ha demek ki vegan olamamışsın yani. Hani bu saygı meselesi vesaire de deniyor da, hani biz de uç konuşmayalım, aşırı konuşmayalım. Ama aşırılar gerçekten itici oluyor. Sinir bozucu hale
ya, bir de
gelebiliyor.
Şöyle bir durum
kedinin
var,
babasından
abi.
Ne istiyorsunuz? Yazıktır, günah.
Yani ya. Şey çok
bu arada bitkiler ya, de can bak, çekişiyormuş yani.
vegan mesela vegan olarak ne diyorlar işte bu toplumsal bir şey falan filan o yüzden yiyorsunuz et alışkanlık falan filan. Abi kedininki de mi toplumsal? Kedinin önüne koy bakayım mesela vegan mamayı koy bir de yanına balık koy hangisini yiyecek? Vegan mamayı yerse ben de vegan olacağım bundan sonra. Ben bu arada şeyde...
Aynen öyle yani.
Ya ona da şey diyorlar.
Ne diyorlar? Şeyde...
Dinliyorum Caner ben.
Ya Kaş'ta bir tane şeye gidiyorum. Gittim. Vegan restorana gittim mesela. Çok güzeldi. Çünkü şöyle çok güzeldi abi. O şey o eziklik şeyine geçmemişler yani işte. Vegan köfte, vegan pizza, vegan hamburger falan yok abi. Direkt veganlık namına ne varsa, ne yapılabiliyorsa ondan sonra onları yapmışlar. Ha, aynen öyle. O kadar da güzeldi ki yani. Gerçekten Kaş'ta yediğim en güzel yemeklerden biriydi mesela. Orası. O da benim çok hoşuma gidiyor. Yani eğer illa öyle bir alternatif yaratmak istiyorsanız, bence istiyorlarsa kendilerini hakim mutfak üzerinden yani işte et üzerinden değil de ya bakın hani tamam siz et diyorsunuz. Biz et yemek istemiyoruz ama bunun böyle böyle bir alternatifi var deyip alternatifi şey yapmaları lazım yani. Ama bakıyorsun diğerlerine gerçekten vegan pizza, vegan köfte falan filan saçma sapan şeyler işte. Yani vegan yiyeyim ama ağzıma et varmış tadı gelsin falan filan. Ya hani bunun pek bir anlamı yok.
Ya bir de bunu da konuştuk evet, ya daha önce. Bitkiler de acı çekiyormuş bu arada. Hani acı üzerinden de hayvanları katliam üzerinden de şey yapılıyor ama bitkiler de acı çekiyormuş. Ki bana da şey de geliyor mesela. Armutu dalından koparıp yiyorsun. Yani çocuğunu armutun çalıyorsun. Meyvesini çalıyorsun.
Meyvesini
o da
değil.
Bir suç bence. O da bir sana hırsızlık.
Meyve, ona çocuk.
Cinayet aynen. Armutun çocuğunu çalıyorsun. Yani armutun çocuğunu çalıyorsun, onu yiyorsun yani. O zaman hiçbir şey yemeyelim yani. Su da içmeyelim. Suyu da suyun içinde de bir sürü mineral vesaire var yani. Onları katlediyoruz.
Ya şimdi bitkilerin de çok canlı olmadığını falan da iddia ediyorlar arada ya. Sinir sistemi yok diyorlar, bir şey diyorlar falan da. Canlı olmayan bir canlı mı ya olur yani? Hani büyüyor sonuçta, gelişiyor topraktan. Suyu çekiyor, su içiyor sonuçta. Ondan sonra hani et
abi,
yeni var ya.
Küseni var, küseni. Küsüyor biliyorsunuz. Aynen saçma öyle. Sapan bu. Yo saçma sapan bu.
Küsüyor.
Da...
Tabii. Konuşursan mesela algılıyor.
Falan, küsüyor, meyve vermiyor. Yani o açıdan bakarsan.
Tabii duyguları olduğunu söylüyor ve konuşanlar evet. Falan çok ve konuşmaya tepki veriyormuş gerçekten.
Gülelim keyifleri de konuyu değiştirdim.
Yine bizim döndük, böyle bir şeyimiz var ya. Benim kişisel olarak hep
aynen öyle ya.
Öyle bir kavgamız var hep. Podcastlerimizde hep öyle bir hakim bir hava var. Yani hep böyle bir yerle bir şey lan sizden de olmaz. Sizinki de yanlış. Hepinizin Allah cezasını versin falan moduna girebiliyoruz bazen. Bizi izlerken insanlar hani hiç kimse şey demiyordur büyük ihtimalle. Ya biraz 3'te 2 dinleyeyim de rahatlayayım falan demiyordur yani insanlar. Biraz gerilmek için, sövmek için araç olarak kullanıyor insanlar bizi.
Evet. Ya format da biraz bu ya işte saçma işte sapan şeyleri konuşup
şunlara söveyim
aslında
falan
yani hiç
ihtimal bizi dinliyordur insanlar.
Format bu yani aklımıza gelen şeyleri işte dibine inmeye çalışıp eşelemeye çalışıyoruz. Yoksa yani hani yani çok çalışmayın sorgulamak kimin hoşuna gider bilmiyorum ama mesele kafa açmak biraz hani deşmek eşelemek. Yani öyle başladık programı, öyle gidelim diyoruz artık yani ne yapalım. Daha da ne kadar saçma tartışma konuları bulabileceğimi bilmiyorum ama. Ya geliyor benim
ya
aklıma ya.
Bu ülkede bir sürü konu bulabiliriz ya. Bu ülkede ülkeyi yani
daha
yaşadığımız
çok
sürece bir sürü
felsefesi yapılabilecek şeyler üzerinden gittiğimiz için. Neyse.
Aynen
kapatalım
öyle.
Onur.
O zaman toparladıysak ya, laflarımızı,
kelimelerimizi,
sözcüklerimizi ben kapanışı yapayım. Tamam kapatıyorum. Bizleri Spreaker hesabımızdan Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalı üzerinden de YouTube kanalımızdan da Podimedia'dan tüm yayınlarımızı dinleyebilir. Yorumlar yapabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Özellikle Apple Podcast üzerinden yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Spreaker üzerinden de dinlerseniz eğer beğenmenizi ve bizleri takip etmenizi öneriyoruz, diliyoruz. Aynı zamanda podimedia.com adresinden de bizleri takip edebilirsiniz. Ve kapanışın sonunda bir Patreon hesabımız var. Bu Patreon hesabımızda küçük bütçelerle bölümler oluşturduk. Bize destek verirseniz daha iyi yayın, sizlere daha iyi yayın sunabilmek, yeni kanallar oluşturabilmek açısından Patreon'dan da desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere bir sonraki yayında.
Görüşmek üzere.
Yayını da kapatırken çalışmayı konuştuk. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın meşhur sözüyle kapatıyorum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. YouTube'a yazarsanız görürsünüz onunla ilgili videoyu. Hoşçakalın, görüşmek üzere.